Ayrım 6.
Seyit uyanmış, kardeşini de derin uykusundan kaldırmaya uğraşıyordu. Haydi Mahmut uyan, bugün sünnet düğünümüz var, haydi kalk sabah oluyor. Mahmut iğne batırılmış gibi süratle fırlayıp yatağında oturdu. Gözlerini ovuşturarak sordu. Ne zaman sünnet olacağız, hemen şimdi mi? Zahide gülmekten alamadı kendini. Hayır, hemen şimdi değil ama daha çok işimiz var. Yıkanıp babanızla sabah namazına gideceksiniz. Annelerinin kapıda durduğunu gören oğlanlar koşup sarıldılar heyecanla. Seyit soru yağmuruna tuttu annesini. Babam geldi mi? Ne zaman geldi? Hemen gidip göreyim. Yavaş ol bakalım biraz. Babanız gece yarısı geldi ve çok yorgun. Biraz uyusun. Zaten az sonra kaldıracağım, camiye gideceksiniz. Bari bırakalım da o arada uyusun. Babam da sünnet olmuş mu diye sordu Mahmut. Tabii şapşal diye yanağını sıktı Seyit kardeşinin. Bütün erkek olanlar sünnet olur. Peki sünnet de ne olur? Seyit adeta bir öğretmen edasıyla cevapladı. Sünnet olanın pipisinin ucu kesilir. Mahmut'un uykulu gözleri kocaman açıldı. Dehşetle annesine baktı. Yalan değil mi anneciğim? Abim yalan söylüyor değil mi? Ve Zahid'in toparlanmasına fırsat kalmadan yatağa kapanıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben pipimi kestirmem, ben pipimi kestirmem. Zahide Mahmut'a sarılıp yatıştırmaya çalışırken büyük oğluna çakıştı. Gördün mü yaptığını Seyip, aşk olsun. İnsan kardeşini böyle korkutur mu? Mahmut annesinin kucağında tam sakinleşmek üzereydi ki Seyit yine o büyük adam edasıyla konuştu. Niye korkuyormuş? Erkek olan korkar mı? Hem ben yalancı değilim. Pipsi kesilirken anlar yalancı olmadığımı. Yeniden çığlığı basan Mahmut kucağında şaşkındı Zahide. Bir an evvel Eminofların oğullarıyla konuşması gerekiyordu. Onlara ne anlatacağını, nasıl anlatacağını bilemiyordu Zahide. Kendi abilerinin de sünnet törenleri olmuştu ama bu mevzular adet olarak babalarla oğulları arasında konuşulur, anneler karışmazdı. Seyit kardeşinin ağlamalarından etkilenmiş, onu rahatlatmak için laf arıyordu. Hiç de o kadar kötü bir şey değil Mahmut, sus Allah aşkına. Kardeşinin gözyaşından ıslanmış yanaklarını okşayıp yumuşacık bir sesle teselli etmeye çalışıyordu. Hem bak ne hediyeler gelecek, biliyor musun sünnet olunca aynı büyük erkek gibi oluyorsun. Zahide Mahmut'un bir an içinde olsa oyalandığını görüp odadan çıktı, koşarak kendi yatak odasına döndü, kocasının uyanıp duruma el koyması lazımdı. Mehmet yataktan kalkmak üzereydi, karısını görünce keyifli bir sesle sordu. Bu ne patırtı Allah aşkına, sen Petersburg bile daha sakindi. Emin ol, halletmen gereken bir durum var. Zahide'nin ciddileştiği zaman kocasının soyadıyla hitap ederdi. Bu çocuklarla bir an evvel konuşman lazım. Eminof'un keyfi yerindeydi. Hangi çocuklarla? Kızlarla mı, oğlanlarla mı, üç büyükle mi yoksa beşiyle birlikte mi? Hiç komik değilsin Eminof. Sünnet düğünleri geldi çattı ve oğlanlarına henüz ne olacağını anlatan olmadı. Seyit az buçuk bir şeyler öğrenmiş, onu da ne kadar kimden öğrenmiş Allah bilir. Mehmet birden ciddileşti, karısına sarılıp özür diler bir ifadeyle konuştu. Haklısın, başlarında olamıyorum çocukların. Onlarla daha sıkı, daha çok şeyi konuşmam lazım. Merak etme, şimdi hallederim. Sonra da banyomuzu yapar, camiye gideriz. Zahide rahatlamıştı. Mehmet oğlanların odasına girerken, o da evin hamamını kontrol etmek için aşağıya indi. Kısa bir zaman sonra evin erkekleri yıkanmış giyinmişlerdi. Babaları her ne anlattıysa Mahmut artık ağlamıyordu. Üstelik son bir saat içinde büyümüş gibi edalar takınmıştı. Günler önceden hazırlanmış sünnet kıyafetlerini giydiler. Beyaz pantolon, gömlek, bir omuzlarından bellerine doğru inen kırmızı saten kuşak, diğer omuzlarında nazarlıkları ile babalarının iki yanında el ile tutuşup evden çıkan oğullarını gururla seyretti Zahide. Tanrım dedi kendi kendine, ne çabuk büyüdüler. Öğleden sonra evde heyecan son haddini bulmuştu. Mutfakta hizmetkarlar harıl harıl davetin yemeklerini hazırlıyordu. Börekler, zeytinyağlılar, helva, zerde, pilav, şuruplar sabahtan pişmeye konmuştu. Mehmet oğullarını oyalarken Zahide mutfakta kiler misafir odaları ile bahçe arasında koşuşturup hazırlıklara nezaket ediyordu. Hava bebeğin süt saatleri dışında bakımını Hanife üstlenmişti. Fırsattan istifade annecilik oynuyordu minik kardeşiyle. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olunca kendisi de hazırlanmaya karar verdi Zahide. Banyosunu yaptı, beline kadar uzanan saçlarını kurutmasına vakiti kalmamıştı. Dolaptan uçuk mavi şipon empirme bir elbise seçti. Mehmet'in en beğendiği elbiseydi bu. nemli saçlarını örgüler halinde ayırdı, beline düğün hediyesi kalın Kafkas kuşağını taktı, saçlarını arkaya atıp örgülerini bir kez gümüş kemerin üzerinden döndürüp uçlarını bıraktı. Aynada kendine çabuk bir bakış attı, evet artık büyük koşuşturmaya hazırdı. Kendini daha fazla vakit ayırmasına imkan yoktu. Koşar adımlarla merdivenden inerken giriş holünde Kahya Celal'in sesi duydu. Kocası kapıda Celal'in yol gösterdiği hoca efendi ile sünnetçiyi karşılamaktaydı. Misafirler büyük salona alındı. Limonatalar ikram edildi. Oğlanlar yan odalardan birinde heyecan içinde bekliyorlardı. Mehmet onların ellerinden tutup hocanın önüne getirdi. Seyit ile Mahmut hocanın elini öptüler. Bembeyaz saçlı, uzun beyaz sakallı hocanın yumuşacık, sakin bir sesi vardı. Onları yanına oturttu. Maşallah maşallah, aslanlar gibi olmuşlar. İtirafları ile önce Seyit'e doğru döndü. Mahmut büyük bir merakla oturduğu yerden öne doğru uzanıp olanları seyretmeye başladı. Hoca efendi bir avucunu dua için açmış, diğer avucunu Seyit'in başına koymuş, gözleri yarı kapalı mırıldanarak bir şeyler söylüyor, arada sırada kendi başını şöyle döndürüp Seyit'in yüzüne doğru üflüyordu. Hocanın her üfleyişinde de Seyit'in alnındaki perçem uçuşuyor, gözlerini kırpıştırıyordu. Mahmut bu işi müthiş eğlenceli bulmaya başlamıştı. En nihayet hocanın sarığı üzerinde uçuşan sineği görünce kendini tutamayıp kıkırdadı. Ancak babasının uyarıcı bakışlarıyla toparlanmak zorunda kaldı. Seyit'in duası bitmişti. Hoca derin bir amin beraber elini Seyit'in başından çekti. Hayırlı bir evlat, güçlü kuvvetli bir erkek olasın inşallah. Seyit büyük bir imtihanın yarısını geçmiş gibi hissediyordu kendini. Babasının yanındaki koltuğa yerleşip Mahmut'un nazardan arınıp hayır dualarla donanışını seyretmeye başladı. Sünnetin yapılacağı odada sünnetçi aletleri hazırlanmış bekliyordu. Ufak tefek, sessiz bir adamdı. Onun bu telaşsız munis hali çocukların heyecanını biraz olsun yatıştırmıştı. Böyle bir adamdan kendilerine kötülük gelmeyeceğine inanmışlardı. Gömleğini dirseklerine kadar sıvamış, ellerini ilaçlı sularla yıkamış olan sünnetçi oturdukları odanın kapısında belirdi. "Evet beyefendi, ben hazırım. Önce hangisi olacak?" Mehmet küçük oğlunun korkusunu bildiğinden bir an evvel bu işkenceden onu kurtarmak gerektiğini düşündü. Ancak Mahmut çoktan Seyit'in arkasına geçip onun gömleğini sıkı sıkıya yapıştı. Seyit öne atıldı. Önce ben derken sesinin titremesini önlemek için nefesini tuttu. Mahmut şükran dolu bakışlar gönderdi abine. İşte her zaman olduğu gibi yine kollamıştı Seyit onu. Eminov sevgiyle büyük oğlunu omzunu kavradı ve sünnetçinin ardından odaya girdiler. Kapı kapandı. Mahmut dışarıda kalmıştı. Halbuki Seyit'i sünnet olurken seyredip kendi başına neler geleceğini öğrenmek niyetindeydi. Sünnetçi de aynı sebepten çocukların ikisini birden odada istemiyordu. Celal Kahya, Mahmut'u elinden tutup koridorda odalar arasında dolaştırmaya başladı. Seyit odaya girince köşedeki masada havlu üzerinde yayılmış aletlere bakmamaya çalıştı. Biraz sonra vücudundan bir parçanın kesilecek olması düşüncesi başını döndürdü, midesinin bulantısı geldi ama kendini çabuk topladı. Kimse onun korktuğunu zannetmemeliydi. Babasının iki eli omuzlarında hissedip başını kaldırıp baktı. "Aferin benim oğluma, seninle iftar ediyorum oğlum. Hadi gel yavaş yavaş hazırlan artık." "Nasıl hazırlanacağım? Gel şöyle soyunup divana uzan. Sünnet yatağına yatmayacak mıyım? Sünnet bitince süslü yatağına geçeceksin." Seyit babasının kulağına eğilerek fısıldadı. "Bu yabancı adamın yanına mı soyunacağım?" "Eh, sünneti o yapacağına göre öyle olacak. Sen niye yapmıyorsun baba?" "Niye? Ben niye yapmıyorum? Bizim sünnetimizi." Mehmet kendini tutamayarak güldü. "Çünkü ben sünnetçi değilim, askerim." Seyit babasının yardımını reddederek kendi kendine soyunmaya devam ederken konuştu. "Ben de asker olacağım değil mi baba?" "Tabii sen de asker olacaksın. Onun için şimdiden böyle küçük acılara alışman lazım. Hem göreceksin öyle çabuk bitecek ki sen de şaşacaksın." Seyit'e o ana kadar adeta yıllar kadar gelen uzun zaman sünnetçinin önüne oturmasıyla duruvermişti adeta. Adama ve elindeki aleti hiç bakmadan nefesini tutarak bekledi. Bağırıp korkusuyla dişlerini öyle sıktı ki yanak etlerini dişlerinin geçtiğini hissetti. Babasının sıkı sıkıya tuttuğu eli ter içindeydi. Diğer eliyle de gömleğinin eteğini kavramıştı. Adamın döktüğü ilaçlı suyun kokusunu duydu, bacaklarına doğru inen ıslaklıkla ürperdi. Her ne olursa olsun sesini çıkarmayacaktı. Dışarıda bekleyen kardeşi için bunu yapmalıydı. Kulakları uğulduyordu. Uzaktan uzağa sünnetçinin Bismillah diyen sesini duydu. Sonu gelmiş olmalıydı. Elleri daha bir sıkarak güç topladı, derin bir nefes alıp gözlerini kapadığı anda olan oldu. Önce bir acı, ardından sızlama duydu. Sanki uyuşmuştu, sünnetçi konuşuyordu. Oldu da bitti maşallah, hadi bakalım, geçmiş olsun. Gördün mü, işte bu kadar, dedi babası. Şimdi o büyük yatağa geçebilirsin artık. Geçmiş olsun benim cesur oğlum, darısı kardeşinin başına. Babasının yardımıyla sünnet geceliğini giyen Seyit yatağa yatırıldı. Mehmet eğilip oğlunu öptü, saçlarını okşadı, sordu. Acıdı mı? Başını salladı çocuk, sonra daha inandırıcı olmak için konuştu. Hayır, hiç fazla acımadı. Mehmet onu tekrar öpüp küçük oğlunu almak için kapıya doğru yürürken kendi kendine gülümseyerek mırıldandı. Küçük yalancı. Abinin hiç bağırıp ağlamadığını, sünnet olduğunu gören Mahmut rahatlamıştı. Ancak iş ona gelince biraz patırtılı birkaç dakika yaşadılar. Seyit yattığı yerden kardeşine yardım edememenin üzüntüsüyle onu yanı başına getirip yatırılışını bekledi. Zahide çocuklarını kucaklamak için odaya geldiğinde Seyit yattığı yerden kardeşinin yaşlarla ıslanmış yanaklarını silerken konuşuyordu. Hiç yakışmıyor Mahmut. Bak şimdi bitti. Hem sen asker olmak istemiyor muydun? Mahmut birden susup başını abine çevirdi. Olacağım ama büyüyünce olacağım. İyi ya, asker olunca da her canın yanında böyle ağlayacak mısın? Zahide kendini tutamadı, kapının dışına geri çekildi. Kocası sünnetçiyi geçirmiş, geri geldiğinde onu kapının yeşinde hıçkırarak ağlarken buldu. Hayırdır, ne oluyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey için mi ağlıyorsun? Bilmiyorum, herhalde mutluluktan. Allah bana çocuklarımın acısını göstermesin Eminov. İnan kahrımdan ölürüm. Eh sen çok yaşa Zahide. Mutlu olduğun gün aklında bunlar eserse, mutsuz olduğun gün senin yanında durmamalı. Hadi toparlan da oğlanların yanına gidelim. Misafirler doluş bir yatağın etrafı hediyelerle kaplanmaya başlayınca oğlanlar ağrılarını, sızılarını neredeyse unutmuşlardı. Omuzları, göğüsleri altınlarla, rütbelerle bezenmiş, içlerinde ne olduğu merak ettikleri koca koca paketler odayı doldurmuştu. Her gelen öncelikle onları ziyaret ediyor, sünnetin nasıl geçtiğini soruyordu. Mahmut da abinden öğrendiği gibi hiç acımadı cevabıyla takdir topluyor, maşallah hayırlı olsun dilekleri arasında memnun mesut yatıyorlardı. Acıyla başlayan bir işin ardından böyle şımartılıp keyif alacaklarını doğrusu ikisi de düşünmemişti. Bahçedeki çınarların altında hazırlanmış masalar yemeklerle donatılmış, yakılan ateşlerde kuzu ve oğlaklar çevrilmeye başlamıştı. Zahide arada bebeğini emzirmek için yukarı kata çıkmıştı. Gece boyunca Celal Kahya'nın büyük kızı bebeğe göz kulak olacaktı. Bebeğini yatağına yatırdıktan sonra odanın balkonuna çıkıp bahçeye bir göz attı. Ilık durgun bir yaz akşamı çökmekteydi Aluştan'ın üzerine. Bahçedeki lambalar çoktan yakılmıştı. Girişteki verandada müzisyenler kendilerine ayrılmış bölüme yerleşiyorlardı. Mehmet bu gece içilecek şarabı özellikle kendi bağlarının üzümlerinden hazırlatmıştı. Daha yıllar önceden. Büyük fıçılarda ne zamandır dinlenmekte olan şarapların muslukları açılmış, kadehler bir boşalıp bir doluyordu. Daha eğlencenin başıydı ama çok kişi çakır keyif olmuştu bile. Kalabalığın arasında gözleriyle kocasını aradı Zahide. İşte oradaydı. İki kolunu iki erkek misafirlerin omuzlarına atmış, kahkahalarla gülüp konuşuyordu. Mutluluk akıyordu kahkahasından. Aşık aşık seyretti Zahide kocasını bir müddet. Bahçedeki koca kalabalıktaki en yakışıklı erkekti kocası. Çok mutluydu, çok. Ellerini balkon demirlerine yasladı, derin bir nefes aldı gözlerini kapayıp. Karadeniz'den gelen tuzlu su kokulu rüzgar bağlarındaki asmaların taze yeşil kokusuyla birleşip bahçelerine kadar geliyor. Asırlık çınarların yapraklarını hafif hafif oynatıyordu minnet hisleriyle. Çok şükür Allah'ım, dedi Zahide. İçeride bebeğin bezlerini hazırlamakta olan Celal'in kızı Leyla sordu. Bir şey mi dediniz hanımefendi? Zahide gülümseyerek balkondan içeriye girdi. Harika bir akşam, dedim. Aşağı kata iner inmez sünnet odasına uğradı. Oğlanlar yatağın içinde sırtları kabartılmış yastıklara dayanmış oturuyorlar. Etrafındaki insanların varlığından memnun görünüyorlardı. Küçük Osman onların saltanatına imrenerek bakıyor, kendi sünnet düğününü yaşamak için sabırsızlanıyordu. Zahide'nin varlığı misafirlere odadan çıkmaları gerektiğini hatırlattı. Kalabalığı güler yüzle odadan çıkarttıktan sonra yatağın kenarına oturdu genç kadın. Çocukların yüzleri yorgun ama mutluydu. ''Nasıl, iyi misiniz? Bir istediğiniz var mı?'' ''Ben çok iyiyim,'' dedi Mahmut. ''Seyit de çok iyi değil mi Seyit?'' Zahide küçük oğlunun telaşlı bir şekilde acısını umursamaz görünüşüne güldü. Peki peki anladım. Herkes çok iyi demek. Çok memnun oldum. Babanız da bu haberi çok sevinecek. Babam yine yanınıza gelecek mi diye sordu Seyit. Tabii sırayla gelip sizi yoklayacağız. Yatağın tam karşısındaki geniş pencereye doğru yürüdü. Perdeleri tülleri kenara doğru çekti. Kepenkleri iyice dışarı itti. İşte bütün eğlence şimdi odanızın içinde. Uyuyuncaya kadar seyredersiniz. Bahçenin ışıkları, sesleri müziği odanın içine dolduruvermişti aniden. Oğlanlar oldukları yerde biraz daha dik oturmaya çalıştılar. Zahide onların yastıklarını düzenleyip yattıkları yerde rahat ettirdi ve her ikisini de öpüp çıktı. Yaşadıkları heyecan, korku ve telaş her ikisini de oldukça yormuştu. Annelerinin yanlarından ayrılmasından bir müddet sonra derin bir uykuya daldılar. Ertesi sabah Seyit kardeşinden önce uyandı. Büyük bir gayretle yerinden doğrulup yataktan inmeye uğraşıyordu ki aralanan kapıdan babasının girdiğini gördü. "Dur dur bakalım, kendi kendine nereye kalkıyorsun ilk günden?" diye sordu babası. Seyit tuvalet ihtiyacını belirttiğinde ona yardımcı olarak yataktan indirdi ve banyoya doğru yürüttü. Seyit ayak bileklerine kadar uzanan gecelik entaresinin içindeki çıplak gövdesinde belinden aşağıda bir sızı hissetti yürümeye çalışırken. Yarasının daha fazla acımaması için iki yana açtığı bacaklarını adeta tahta bıçak taşırcasını sürüye sürüye ilerledi. O arada babasının masanın yanına bırakmış olduğu büyük çok şık bir paketi de göz ucuyla inceliyordu. Mehmet oğlunun merakını fark etti. "Yatağına geri dönünce açabilirsin." Seyit bu en sona kalan hediyenin kimden geldiğini ve ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Az sonra yine babasının yardımı ile pencerenin önündeki kanepeye yerleşmişti. Gözlerinin içi gülerek yerden kaldırmadan iki eliyle ağır olduğu belli paketi kanepeye doğru sürüklerken sordu Mehmet. "Kimin hediyesi olduğunu sormayacak mısın?" Seyit ayak ucuna bırakılan hediyenin parlak tüsü kağıdı ile kocaman renkli saten kurdelesine hayranlıkla bakarken düşündü. "Bu kadar ağır ne olabilirdi içinde? Açabilir miyim?" diye sordu babasına. Mehmet oğlunun yanına oturdu. "Kimin hediyesi olduğunu sormayacak mısın? Sen kimin gönderdiğini bilmiyor musun? Bilmez olur muyum? Saint Petersburg'dan buraya kim taşıdı zannediyorsun? Sen Petersburg'dan mı getirdin?" "Tabii ya, ama özelliği olduğu için diğer hediyelerin yanına koymadık. Bunu tek başına vermeyi tercih ettim." Seyit artan merakını bastırmak için sormaya devam etti. "Bana bir hediye daha mı aldın?" Babasının her ikisine birer at hediye ettiğini dün akşam zaten öğrenmiş olduklarından, kardeşinden farklı olarak bir armağan daha almış olmasının sebebini anlayamamıştı Seyit. Onun için sorusunu sorarken yatakta hala mışıl mışıl uyumakta olan Mahmud'un konuştuklarını duymaması hususunda elinden gelen dikkati gösteriyordu. Büyük bir ayrıcalık yapılmışsa bile küçük kardeşinin bunu bilip kalbinin kırılmasını istemezdi. "Hayır," dedi babası, "bu hediye daha da özel. Özelliğini anlaman için de açman lazım. Aslında içinden ne çıkacağını inan ben de senin kadar merak ediyorum doğrusu. Sen kimin hediyesi olduğunu biliyorsun değil mi?" "Biliyorum ama sana söyleyecek değilim. O da sürprizin bir parçası." Seyit St. Petersburg'da oturup kendisine ve de özellikle bir tek ona sünnet hediyesi gönderen kişinin kim olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Kurdeleyi ve parlak kağıtları açmaya başladı. Merakı ona paketi yırtarak açmasını söylerken içindeki bir his bu keyfi, sürprizin tadını çıkarmasını, onun içinde elinden geldiğince heyecanını uzatmasını söylüyordu. Zaten bu güzel kağıtları da yırtmayı kıyamazdı. Ancak hediyeyi gönderen sanki onun sabrını denemek ister gibi paket yaptırmıştı. Kağıtların altından kalın bir karton kutu ortaya çıktı. Seyit bu defa aceleyle kutunun kapaklarını açınca da içinde hala ne olduğunu anlayamadığı hediyesinin bu defa da bembeyaz ince kağıtlara sarılı olduğunu gördü. Mehmet'in de en az oğlu kadar meraklı gözlerle beklediğine bakılırsa sürprizinin ne olduğundan habersiz olduğu anlaşılıyordu. Seyit'in çocuk ellerinin çocuksu acelesiyle buruşturularak açılan kağıtların arasından nihayet sürpriz göründü. Mehmet hayretten gözleri açılmış oğluna yardımcı olmak için yerinden kalktı ve karton kutuyu oluşturan son parçaları da yana çekelerken hayranlığını ifade eder uzun bir ıslık çalmadan edemedi. Ortada aşağı yukarı Seyit'in yarı boyu yükseklikte küçük bir sandık duruyordu. Ancak alelade bir sandık değildi. Siyah laka gövdesinin üzerini çeşitli manzara resimleri renklendiriyordu. O kadar ince ve zarif işlenmişlerdi ki pırıl pırıl siyahın üzerinde neredeyse gecenin içinden çıkacakmış gibi duruyorlardı. Ama bütün bu manzaralardan daha da güzeli sandığın kapağındaki bronz horozdu. Yine bronz olan kilit bölümünün tam üstüne gelecek şekilde yerleştirilmişti. İbiği, tüyleri, minik çubuğunun üzerinde kıvrılmış pençeleriyle öylesine canlı gibiydi ki Seyit daha fazla sessiz kalamadı. Ne kadar güzel, neredeyse ötecek, sanki canlı gibi değil mi baba? Doğru ama zaten ötecekti. Oğlunun kendisine bakışını görünce gülerek elini cebine attı ve çıkardığı sarı parlak bir anahtarı ona uzattı. Seyit siyah ipek kordona bağlanmış olan ona anahtarı eline alırken gözleri hayretten açılmış sordu. Bu harika bir şey babacığım. Böyle bir hediyeyi kim hediye edebilir ki? Mehmet oğlunu daha fazla merakta bırakmak istemiyordu. Cevap verdi. Anahtar sende artık. Neden açıp öğrenmiyorsun? Seyit oturduğu yerde öne doğru kayıp heyecandan titreyen parmakları arasında anahtarı kilide yerleştirdi ve çevirdi. Çevirmesiyle kapağın üzerindeki bronz horoz tutunduğu bronz çubuğun üzerinde dönmeye başladı. Dönerken de aynı canlı bir horoz sesiyle ötüyordu. Üç turdan sonra horoz durdu ve sustu. Kilit açılmıştı. Babası sandığın kapağını arkaya doğru yavaşça kaldırdı ve latalarını oturttu. Seyit o zaman kapağın iç tarafında bronz harflerle ahşabın içine oyulmuş yazıyı fark etti. Anında sevinç çığlığını bastırmak için elini ağzına götürdü. Çar Nikola'nın iyilik ve başarı dileklerini belirten zarif yazısının başında ve altında muhtelif arma ve damgalarla aynen yazıda olduğu gibi bronzla tahtaya gömülmüştü. Çar Nikola'dan gelmiş babacığım, inanamıyorum. Bu müthiş bir şey. Beni nereden tanıyor? Sünnet düğünümü nasıl öğrenmiş? Herkese böyle hediye gönderir mi? Seyit nefes almadan sorularını ard arda sıralıyordu. Mehmet gülerek oğlunun omzunu okşadı ve onun biraz olsun yatışmasını bekledi.